Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tasavvuf ile akaid ilminin arasındaki ilişki nasıl olmalı? Akaid ilminde zevki iman ya da işte şer'i akıl, bunlara direkt temas edilmez. Akaid ilminin konusu bu değildir. Akaid ilminde Allah'ın sıfatları ele alınır ama mesela bu sıfatlardan zevk almak, akli imandan zevki imana ulaşmak, insanın Allah'ı görüyormuş gibi olabilmesi, ihsan makamına erişmesi ya da murakabe makamına, Allah'ın kendini görüyormuş gibi olması, buna erişebilmesi. Bunlar akaid ilminde konuşulmaz. Bunlar da lazım. İslam, Kur'an ve sünnet bunlara temas etmiş mi etmemiş mi? Etmiş. O zaman bundan hangi ilim bahsedecek? Yani bir ilim lazım yani. Zevki imanı anlatacak. İmanın tadını almak nedir? Nasıl ulaşılır o makama? Bunları anlatacak bir ilim dalı lazım. İşte bu da tasavvuf olmuştur. Mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatları anlatılır. Allah'ın mesela her şeyi gördüğü, her şeyi duyduğu, her şeyi bildiği ilim, semi' basir, yani alim, semi' ve basir olması gibi Allah'ın sıfatları anlatılır akaid ilminde. Ama mesela Allah'ın bizi görmesi, işte bunu hissetmemiz, bunu derinden hissetmemiz, ona göre halimizin, hareketlerimizin ona göre olması, bunu unutmamak, buna göre bir hayat sürmek, bunlara temas edilmez. Evet. Daha evvel de söylediğim gibi, o üç şey kimde bulunursa imanın tadını almıştır hadisi. Böyle bir imanın tadının, imanın tadı diye bir şeyin olduğunu ispat ediyor. Böyle bir şey var demek ki. Yani bu bir hayal değil. Demek ki iman var, bir de imanın tadı var. Demek ki imanın tadını aldığını anlayabiliriz yani bazı insanların. Veya biz almış mıyız anlayabiliriz yani. Yani hadis bize böyle bir şeyin varlığını anlatıyor. Böyle bir şeyin var olup olmadığını anlamanın ölçüsünü koyuyor. İşte demek ki iman akaidle ilgili bir mevzu. Ama imanın tadı tasavvufla ilgili bir mevzu oluyor yani. Yani o hadisin hadis neyle ilgili olmuş oluyor? Akaidle değil. Aslında tasavvufla ilgili olmuş oluyor hadis. Akaid onun bir başka bir boyutunu anlatır tabii ki. Ama esas olarak hadisin yani sevk ediliş sebebi, hikmeti manevi boyutudur. Yani meselenin, imanın manevi boyutudur. Bunu da tasavvuf ilmi ele almaktadır. Tasavvuf ilminin sınırlarını ne çizecektir? Akaid ve fıkıh ilmi tasavvufun sınırlarını belirler. Yani hangi şekilde düşünmek caiz? Hangisi caiz değil? Akaid buna karar verecek. Yoksa insanın yani ilimsiz bir bu tasavvufun sapması ihtimali yüksektir. Kendince mesela Allah hakkında bir takım zanlarda bulunur. Cezbe halinde, kendinden geçtiği zamanlarda kendince böyle bir takım laflar söyler, sapar ve saptırır. Bunu da işte bir zevk gibi düşünür, bir cezbe hali gibi, sanki ya normal insanların anlayamadığını anlıyor artık, o yüzden böyle konuşuyor gibi zanneder. Halbuki sapıyor, haberi yok. Yani bilhassa cezbe halinde şeytan daha fazla hakim olabilir. Çünkü cezbe hali bir yönüyle kişinin güçlendiği bir hal iken bir yönden de aslında zayıfladığı bir haldir. Yani bir taraftan yükseliyor ama yükselmek bir taraftan da düşmeye tehlikesini arttıran bir durumdur. Cezbe halinde insan normal halinden daha yükseklere çıkmış oluyor. Daha yüksekten bakıyor meseleye. Tadamadığı duyguları tadıyor o cezbe halinde. Normalde tadamadığı, duyamadığı şeyleri duyuyor, tadıyor. Ama yüksekten aşağı düşmek daha kötü yani. Ve öyle bir noktaya geliyor ki icabında şeytan o anda o cezbe halinde onu kandırıyor. Mesela rüya gibi yani. Cezbe hali bir bakıma rüyanın başka bir çeşidi. Yani mesela rüyada bile sapmamak gerekir. Ha bundan mesul muyuz? Değiliz. Çünkü hadiste kişi uykudan kalkıncaya kadar kalem kaldırılmıştır buyuruyor. Deli akıllanıncaya kadar, baygın olan ayılıncaya kadar, uyuyan da uyanıncaya kadar. Kalem bu üç kişiden kaldırılmıştır. Yani yazılmaz, günah yazılmaz. Ama yine de insan mesela rüyada sapmak istemez, istememeli. Mesela rüyada diyelim ki şeytan bir şekilde yaklaşıyor ama itikadi bir meselede, ama ameli bir meselede yaklaşıyor ve bir takım yanlış şeyler vermek istiyor. İnsanın o anda bunu anlaması ve rüyada bile reddetmesi mümkün müdür? Mümkündür. Bir gün rüyamda çok güzel bir kadın böyle bana doğru geliyor böyle merdivenden. Ama ben hissettim yani bu şeytan. Şimdi buna kadındır diye elimi vurmak da istemiyorum. Vursam aşağı gidecek ama elim de yemiş olacak diye düşünüyorum. Rüyada böyle düşünüyorum yani. İşin fetvasına bakıyorum. Ondan sonra orada bir sandalye buldum. Onunla ittim. Böyle aşağı merdivenden aşağı düştü. Bir döndü böyle bana zebellah gibi oldu böyle. Bir anda böyle goril gibi oldu. Acayip bir varlık oldu böyle. Zaten anlamıştım şeytan olduğunu. Gerisini hatırlamıyorum. Yani böyle bir durum olabilir rüyada veya cezbe halinde. Ya da mesela şeytan o anda kişi kendinden geçmiş bir vaziyetteyken böyle artık yani Allah'a biraz daha yaklaşmış gibi kendini hissediyor. Bir takım duyguları tadıyor, coşuyor. O anda şeytan gelip onun itikadını bozabilir. Mesela Allah hakkında İşte bir takım şeyler düşündürtür. Söyletir. Mesela diyelim ki tartışmalı bir konudur ama işte Allah'tan başka hiçbir şey yok. La mevcuda illallah. Halbuki o anda düşünmek icap eder yani. İşte fıkıh ve akaid bilirse o anda da düşünebilir. Yani ben şu anda cezbe halindeyim ve bana böyle şeyler söyletmek istiyor. Ya da mesela başka şeyler. Diyelim ki işte peygamberimizi mesela Allah gibi görme. Peygamberimiz aslında işte bütün bunları yapabildiğine göre herhalde Allah odur gibi. Böyle bir takım sapmalar. Yani o anda kişi böyle o alemdeyken her şeye evet diyebilir yani. Eğer sağlam bir bilgisi yoksa sapabilir. O yüzden o cezbe halinde de kişinin kendisini muhafaza etmesi gerekmektedir. Sapmaması gerekmektedir. Bu da akaid ilmini ve fıkıh ilmini bilmekle mümkün olur. Mesela diyelim ki cezbe halinde bir takım haramlar gözüne helal gibi de gelebilir. Mesela önemli değil bu haramlar. Cezbeye kapılmış ya. Bunlar önemli değil. İçki mesela, Yani ne fark eder ki ha su ha içki? Önemli olan işte Allah'a yaklaşmaktır. Bunların ne ehemmiyeti var ki? Der. Dedirtir şeytan. Kendinden geçmiş. Ya ne önemi var ki? Ha içki içmişsin, ha su içmişsin. Ne ehemmiyeti var ki? Her şey boş. Hepsi en önemli, ya önemli olan Allah yani. Halbuki saptı, farkında değil. Nasıl önemli değil? Allah bu hükmü niye koymuş o zaman? Yani şeytan böyle o anda gelip saptırabilir. Onun için akaid bilecek, fıkıh bilecek. Mesela bir hocam vardı. Allah selamet versin. Herhalde ölmedi daha ama. Bir gün bana bir şey anlattı. Kendisine birisi gelmiş bir şey sormuş. İşte birisinin oğlu gitmiş gelmiyor. Karısı da bekle bekle kocasının geldiği yok. Aradan yıllar mı geçmiş, aylar mı, haftalar mı tam bilmiyorum. Gidip şeyha soruyorlar. Sanki şeyh kaybı bilecek. Şeyh diyor sen oğlun öldü. Sen diyor bu onun karısını, bu gelinini yani diğer oğluna ver. Ne iddet bekletiyor. Ne fıkıh biliyor. Ve ne de gaybı biliyor aslında. Çünkü gaybı Allah bilir. Bunlar da öyle diyorsa öyledir diyorlar. Veriyorlar diğer oğluna. Ondan sonra aradan bir zaman geçiyor. Çıkıp geliyor yine eski kocası, ölmemiş. Çıkıp geliyor, bakıyor ki karısı, kardeşinin karısı olmuş artık. Daha da kötü bir durum yani. Halbuki orada mesela fıkıh bilse, bu durumda ne yapılır? Fıkıha göre ne yapılır? Yani bir kere iddet bile bekletmiyor yani. Kocası ölmüşse, o zaman ölümüne hükmedildiyse, o zaman 4 ay 10 gün iddet beklesin. Öyle bir şey de yok. Elhasılı kelam, mesela diyelim bir hadis diye bir şey okuyor bir uyduruk kitaptan. Hani biz bir ara size anlatmıştım işte peygamberimiz Allah'mış meğer. Hani haşa. Böyle bir hikaye. Hadis diye anlatılıyor. Mesela bunu okuduğu zaman, hatırlıyor musunuz? Ben bir ara cuma dersinde bu uydurma hadisi anlattım. Uydurma olduğunu daha söyleyecektim. Yani böyle hani hatta başta da söyledim. Böyle hani böyle anlatılıyor. Böyle deniyor. Güya hani böyleymiş falan diye böyle onu uydurma olduğunu ima ettim zaten başlangıçta. Fakat konuşmayı anlamaktan aciz birisi bir tekbir getirdi, hatırlıyor musunuz? Tekbir getirdi yani Subhanallah, yani peygamberimiz Allah'mış meğer filan. Cahile bakın yani. Ben bu kadar yıldır ilk defa tekbire müdahale ettim. Burada tekbir getirilmez dedim. O tekbir esnasında hemen anında müdahale ettim. Anlamıyorsun sen. Ben bu olayın doğru olmadığını, hikayenin uydurma olduğunu kınamak için anlatıyorum. Buna, böyle şeylere inanmayın. Bu sapıklıktır. Bu küfürdür, şirktir. Demek için anlatıyorum. Adam tekbir getiriyor. Ne tekbiri getiriyorsun? Yani tekbir nerede getirilir? Onu da bilmek lazım. Şimdi o garibim o anda bir cezbeye mi kapıldı, ne olduysa tekbir dedi. Halbuki orada o cezbe ise şayet, cezbeye de cezbe anında bile yine de dengeli olmalıydı. Tekbirin yeri değil burası. Burası kınama yeri. Burası kınama yeri yani o onu uyduranların kınandığı bir ortamdayız ve onu kınamak için konuşuyoruz. Böyle bir hadisin olmadığını anlatıyoruz. Evet. Demek ki bu tasavvufu akaid ilmi sınırlamalı. Dolayısıyla da ilim lazım. Yani seyr ilallah için zaten ilim şarttır. Peki akaid ilmini de tamamlayacak olan nedir? Tasavvuftur. Yani akaid tasavvufu sınırlar. Sınırlarını gösterir, kırmızı çizgilerini gösterir sapmamamız için. Allah hakkında, peygamber hakkında veya başka bir iman esası hakkında sapmamak için sınırlarını gösterir, kırmızı çizgileri çizer akaid. İşin zahiriyle batını uyum halinde olmalı. Zahiren Kur'an ve sünnet ne diyorsa işin batını da odur zaten. Ona uygundur. Ama biraz daha derinlidir batını. Ama zahirine ters değildir. Yani mesela Kur'an-ı Kerim Allah'ın görünmeyeceğini ifade ediyor mu? Hiçbir göz onu ihata edemez, idrak edemez buyuruyor. Mesela bu hüküm zahiren böyledir, batınen de böyledir yani. Evet, yani Allah idrak edilemez bu dünyada. Zahiren neyse batınen de odur. Mesela içki diyelim ki zahiren haramdır. Batınen de sen yani batınen bunu helal göremezsin. Her ne kadar zahiren böyleyse de, ama işte batınen düşündüğümüzde işte aslında içkin şöyle şöyle iyidir diyemezsiniz yani. Yani zahirle batın uyum halindedir. Batın ehli, biz işin zahirine bakmıyoruz. Biz batınen meseleyi ele alıyoruz. O yüzden bizim için caizdir, sizin için caiz değil. Yani şeriat yönünden bakarsanız caiz değil. Ama hakikat yönünden bakarsanız, batini yönden caiz olur diyemez. Yani işin şeriatıyla hakikati, şeriat, tarikat, hakikat. Üç kademe. Bu şeriatla sanki hakikat zıtmış gibi. Böyle bir şey yok. Şeriatla hakikat uyum halindedir. Akaid işte bu sınırları çizer. Zahire bağlı kalmasını, batının zahire uymasını sağlar. Yani batınen düşünen, düşünebilen, o seviyeye gelen kişi, o zahiren çizilmiş olan, şeriat tarafından çizilmiş olan kırmızı çizgilerin içinde kalarak düşünür. Dışına çıkamaz. Çıkmak sapmaktır. Akaidi de tamamlayacak olan nedir? Mesela akaid diyor ki Allah her şeyi görür. Allah'ın basir sıfatı var diyor. Allah her şeyi işitir diyor. Şimdi akaid de bu kadar söylüyor. Ama bunun devamı var. Bunu hissetmek, bunun tezevvuku, zevk almak, bunu hissetmek, zevki imana ulaşmak. Bunu da tasavvuf anlatıyor. İşte dolayısıyla akaidin eksik bıraktığı o alanı tasavvuf tamamlıyor. O halde akaidi tamamlayan tasavvuf ilmi oluyor yani. O derin kısmını tasavvuf hallediyor. Akaid girmez o konulara. Allah'ı görüyor gibi olmak, böyle bir mertebeye ulaşmak falan. Bu akaidin konusu değildir. Akaid der ki Allah seni görüyor, Allah her şeyi görür der, o kadar. O kadar, Allah her şeyi görür der. Ama senin Allah'ı görüyor gibi olman falan filan, bunlara girmez. Evet.
Zevk duymak amaçlı tasavvufla ilgilenmek rüya mıdır? Tasavvufla ilgilenmek
rüya mıdır? Ya sırf yani zevk duymak için tasavvuf, bu da bir sapmadır yani. Çünkü aslında tasavvuftan maksat Allah'a ulaşmaktır, zevke ulaşmak değil. O zaman zevk için tasavvuf olmuş olur. Yani sanat için sanat gibi, tasavvuf için tasavvuf, zevk için tasavvuf yani. Halbuki maksat zevk değildir. Zevk sadece bir yan meyvasıdır. Yani insan tasavvufla Allah'a ulaşmayı hedefler, nefsini terbiye etmeyi, Nefis bizim Allah'a ulaşmamızın önünde bir engel olabiliyor eğer terbiye edilmezse. Terbiye edip Allah'a ulaşmaktır. Maksat odur. Maksat zevk almak değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim bazı kimselere amellerinin süslendirildiğini ifade eder. Züyyine ifadesini kullanır. Süslendirildi. Bazı kimselere şunlar şunlar şunlar süslendirildi. Güzel gösteriliyor gözlerine. Bazen zeyyenne der. Biz süsledik ifadesini kullanır. Bunlar da hep zevklerinin peşinde koşan insanlardır demek istiyor yani. Zevklerinin peşinden koşan insanlar olduğundan Allah da onları zevkli hale getiriyor, süslüyor. Adaletsizlik yapmıyor, onlara istediklerini veriyor. Çünkü onlar hakkı istemiyor. Zevk istiyor. Maddi zevk. Maddi zevk için nasıl ki doğru değilse, manevi zevk için de doğru değildir. Tıpkı mesela bu dünyada ekmek yemek için, elma armut yemek için yaşamak doğru değil. Allah'ın istediği kul olmak için yaşamak lazım. Ama yanında elmayı armudu da yersin yani. Yan faydalardır onlar. Asıl maksut o değildir yani. Tasavvufta da yani gaye Allah'a ulaşmaktır. Allah'ta yok olmaktır. Ama bu arada da bir takım zevkler de alır insan. Ama maksadı zevk değildir. Mesela hizmette de aynı şekilde. Hizmet için hizmet. Bu yanlıştır yani. Hizmet yapmaktan zevk alıyor. Bu bir tehlikedir. Yarın kıyamet gününde amellerin boşa gittiğini görürsen hiç şaşma. Bir bakmışsın ki hiçbir amelin yok. Halbuki bir sürü amelin var. Nerede o ameller? Kabul olmamış. Niye? Çünkü hizmet için hizmet yapmışsın. Hoşuna gidiyormuş. Hizmet yapmak hoşuna gidiyormuş yani. Bu da bir zevk. Sosyal faaliyet. Bugün birçok insan büyük hedefi olmayan İslam ümmetinin kurtuluşu gibi, İslam medeniyetinin kuruluşu gibi kafirle gerekirse karşı karşıya gelebilmek gibi, Allah için her şeyi göze alabilmek gibi hedefleri olmayanlar, mesela büyük bir güç olması lazım dünya Müslümanlarının, böyle bir hedefi olmayanlar kermes yapıyor mesela, bir şeyler yapıyor böyle, diyelim ki bir konuşmacı çağırıyor, konferans yaptırıyor filan. Bunlarınki sosyal faaliyet, başka bir şey değil. Kendini bir şey yapıyor zannetmek istiyor. O da bir zevk. Kermes yaptık demek. Konferans yaptık demek. Vallahi kermes yapıyoruz. Kermes esnasında yani kurdelayı kestikten sonra aklımda bir sürü iş var. Şu iş ne oldu? Şu ne oldu? Bu ne oldu? O kermes unutuyorum bile. Konferans yapıyoruz. Konferanstan evvel bir takım işler. Ondan sonra yani hatta konferans gününde bile şu ne oldu? Bu ne oldu? Bir takım telefonlar, şunlar bunlar. Yani bizim için ne konferans, ne kermes, ne şu ne bu. Bunlar asıl olmadığının farkındayız yani. Bunlar işte çay gibi bir şey, meyve gibi bir şey. Asıl olan yemektir. Yemek değil yani bunlar. Bunun farkındayız. Ama adam bir kermes yapıyor, bunu bir sene konuşuyor. Başka bir şey yapmıyor ki yani. Tek yaptığı odur. Ve bir yıl onunla mutlu. Ve bakıyorsun mesela öyle bir takva, öyle bir ihlas yok yani, öyle bir hal görmüyorsun yani. Peki bu adam bunu niye yapıyor? Sosyal faaliyet. Kimileri bülbül sevenler derneğine gidiyor. Kimileri maça, kimileri operaya, kimler de böyle bir işte kermese katılıyor, katkıda bulunuyor. Bakıyorsun Rabbi ile diyalog zayıf. Bir gün Kur'an okumaz, bir gün Allah'ı zikretmez. Rabbi ile diyalog zayıf ama kermese katılıyor. Yani sosyal faaliyet. Onun da bir zevki var. Bakıyorsun mesela, tabi herkes bilmiyor bunları. Bazı özel durumlar öğreniyoruz yani. Öğreniyoruz derken daha doğrusu duyuyoruz. Yani öğrenmeye gayret ettiğim yok da. Geliyor haber yani. Mesela çok çirkin bir ahlakı, ahlaksızlığı varmış meğer. Çirkin. Ama sosyal faaliyetlerde en önde koşanlardan biri o. Nerede kermes o orada, nerede bir şey o orada, nerede hep orada. Halbuki çok çirkin bir ahlakı varmış yani. Duyuyoruz yani. Ortaya çıkıyor, görenler var. Şimdi bu adam bu kermesi o zaman niye yapıyor yani? Sosyal faaliyet efendim. Dava mava yok ortada. Davası olsa şunu düşünür. Ne bu kermesle bir şey olur ne bu konferansla. Asıl olacak. Asıl neyle olur? Bir araya gelmekle, düzenli, sürekli faaliyet yapmakla. Bunu düşünür. Bunu düşünmüyor. Düzenli ve sürekli ve itaat anlayışı içerisinde bir faaliyet asla düşünmüyor. Onda hiç niyeti yok. Hiç öyle bir şey düşünmüyor. Nerede bir ders var, oraya gidelim falan. Nerede konferans var, oraya, nerede kermes var, katkıda bulunalım falan. Bu kadar. Şimdi bu adamın bir davası olsaydı, hakikaten Rabbini seviyor olsaydı, hakikaten ciddi olarak ümmetin kurtuluşunu istiyor olsaydı, bununla iktifa etmezdi, edemezdi. Demek ki bununki sosyal faaliyet. Hani zengin kadınları şeye giderler hani, böyle kendisine lazım olduğundan değil de çiçek kursuna yapacağından mı sanki? Onun aylasını satın alır. İhtiyacı da yok da güya işte hani zamanı değerlendirmek, ne yapacaksam. Yani iş yok, gücü yok. Gider işte böyle Bülbül Sevenler Derneği'ne. Gider su altı sporlarına ilgi duyar filan. Gider işte operaya. Sanat sever olarak. Vesaire böyle. Bunu onlar böyle yapar. Bizim camiadakiler de böyle işte kermes yapar falan. Bu da bir çeşit sosyal faaliyet. Her kermes yapan böyle değil. Biz de kermes yapıyoruz. Fakat kermes bizim için bir çay içmektir yani. O kadar. Yemek değildir yani. Adamın tek yaptığı o yani. Ve asla bir hedefi falan da yok. Yani bu dava değil. Böyle dava olmaz. Davası olan insan hali değil. Davası olan bir kere Rabbi ile diyaloğu sağlam olur. Böyle çirkin, gizli ahlaksızlıkları olmaz. Davası olan sürekli faaliyeti olur. Davası olan ihlası olur. Böyle bir şey yok. Kermes yapıyor. Yani şunu bilesiniz ki her böyle kermes yapan, bilmem ne yapan filan koşturanlar yani yılda bir hafta kermeste görev alır, başka da bir yerde bir görevi yoktur. İşte bunlar sosyal faaliyet peşindedirler. Neyse, konunun biraz dışına çıktık herhalde. İmamlardan, bu seyru seluk imamlarından, suluk imamlarından, yani Allah'a nasıl ulaşılacağını yolunu gösteren, seliklere yol gösteren imamlar. Bunlardan mesela bazıları demiş ki, oğlum demiş, sofu bir muhaddis olma, muhaddis bir sofu ol. Yani önce alim ol. Ondan sonra önce muhaddis ol. Hadis bil, yani fıkıh bil, akaid bil. Alim ol. Ondan sonra tasavvuf ilmine gir. Sofu ol. Sufi yani. Ol. Yani demek ki ilk sıfat budur. Kişinin önce ilim sahibi olması. Mesela biz ne diyoruz? Aydın alim olmak lazım. Böyle bir kadro meydana getirmek lazım. Aydın alim. Şimdi bu cümlede aydın sıfatı mı birinci sıfattır? Yani en önemli sıfat, asıl sıfat aydın mıdır, alim midir? Bu cümleden hangisi anlaşılıyor? Aydın alim. Aydın alim. Alim sıfatı en önemli sıfat oluyor. Yani aslında alimdir. Yanında da aydın vasfı da vardır demek. Yani aydın alim. Alim aydın değil. Yani aslında aydındır. Asıl mesleği aydın. Yani sosyal ve siyasi konularla asıl branşı odur. Aydındır. Yanında da biraz İslami ilimler okumuştur. Ha, böyle değil yani. Asıl branşı İslami ilimler olmalı. Ama dünyadan da haberdar, sosyal ve siyasi meseleleri takip edecek kadar da aydın vasfına sahip, toplumuna ışık olabilecek, projeler hazırlayabilecek, oyunları görebilecek, oyunlara karşı stratejiler geliştirebilecek kadar da aydın vasfına sahip olmalı. Aynı onun gibi, muhaddis bir sofu mu, sofu bir muhaddis mi? Yani öncelik ilim. Ondan sonra sufi olması. Çünkü diyor sofu muhaddis nasları havasına tabi kılar. Muhaddis bir sofu, önce muhaddis, ondan sonra sufi olanlara ise havasını nassa tabi yapar. Yani alim naslara bağlı kalır. Yoksa cahil iken sufi olmaya kalkarsa, sofi olursa, bu nasları kendi heva ve hevesine tabi kılar. Kendi istediği gibi anlar yani ayetleri, hadisleri. Demek ki birinci sıfat insanda ilim olmalı. Ondan sonra aydın, ya da ondan sonra sufi. Tamam, yani bu sıralama bu şekilde olması lazım. Bir sürü mesela mevzu hadisler veya zayıf hadisler ile adam itikat meydana getiriyor. Halbuki itikadi meselelerde zayıf hadisler söylenmemeli. Hatta itikadi mesele olmasa bile, ameli meselelerde bile, usul hadiste daha sonra inşallah göreceğiz. Yani ameli meselelerde bile aslında zayıf hadisle amel edilmez. Bırak itikadı yani. Amelde bile amel edilmez, ameli meselelerde bile zayıf hadisle amel edilmez. Sahih olması lazım. Ya da sahihe yakın. Hasan gibi en azından o mertebede olması lazım. Ama adam itikadi meselede tutuyor, zayıf hatta uydurma hadisler. Demin misalini verdiğimiz gibi, yani peygamberi Allah olarak anlatan, hiç demiyor yani bu nasıl şey, yani böyle şey olur mu? Bir kere Allah leyse kemisli şey buyuruyor. Onun misli yoktur. Allah'ın bir benzeri yoktur. Peygamberimizin benzeri çok. Yani nasıl olur da Allah olur? Allah görünmez diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamberi görünüyor. Yani onu bile anlayamıyor. Allah yemek yemez. Peygamber yemek yiyor. Tabi şimdi minareye çalan kılıfını hazırlıyor. Diyor nasıl yorumluyor bunu? Diyor sen öyle görüyorsun. Aslında o öyle değil diyor. Sen onu insan kılığında görüyorsun. Aslında insan değil. Yemek yerken görüyorsun. Aslında yemek yemiyor. Tuvalete gittiğini görüyorsun. Aslında o değil. Falan. İşte bu sapıklık ehl-i sünnetten sapma bir takım mezheplerde ortaya çıktı. İleri boyutta ve Hazreti Ali Allah dediler mesela. Nusayriler Hazreti Ali Allah dediler. Niye? Hani Hazreti Ali insan öyle görüyorsun diyor. Yemek yiyor, öyle görüyorsun diyor. O zahiren öyle diyor. Aslında Allah'tır diyor ama öyle öyle gösteriyor kendini diyor. O zaman herkes için bu mümkün. Bu sözü söylemek öyle değil mi? O zaman kediye köpeğe de affedersin. Yani bu kedi aslında kedi değil, haşa. Allah da diyenler olacaktır. Yani böyle şey mi olur? O zaman her insan için bu mümkün. Peygamberimizin emrinde Hazreti Ali, Hazreti Ali Allah diyor. Peygamberimizin onun peygamberi olarak kabul ediyor. Ama hayatta kim kimin emrinde? Ali peygamberimizin emrinde. Buna rağmen diyor aslında Ali Allah'tır. Onu peygamber olarak göndermiştir. Onun emrinde aslında. Aslında yani gizli olarak aslında peygamberimiz Ali'nin emrinde. Kendi kendine uyduruyor, uyduruyor yani. Ve bunlara itiraz ettiğiniz zaman, Kur'an'la, sünnetle cevap verdiğiniz zaman diyor ki biz bunları anlayamayız. Bunlar diyor batıni meselelerdir. Bunlar bizi aşar diyor. Peki sen bunları nereden buldun, nerede okudun? Diyor, bizde böyle büyüklerimizden kalma tarihi kitaplar var diyor. Bu kitabın yazarı kim diyorsun? Yazarı bilinmiyor. Kitabın başı yok. Gerçekten. Şeyhlerinin, onlar dede diyorlar, dedeleri ve amcaları var. O dedelerinin ellerinde bazı kitaplar var. Kim yazdığı bellisiz. Kitabın başı yok, sonu yok. Bir takım şeyler kendi kendine, biri yazmış, ajan mıdır, neyin nesidir, casus mudur? Biriler bir şeyler yazmış. Kur'an meydanda, hadis meydanda, buna benim ne ihtiyacım var? Mesela bunlar öyle zayıf rivayetlere dayanıyorlar ki, öyle uydurmasyon şeylerin peşinden koşuyorlar ki, mesela onların arasında ben Allah'ım ya da işte kainat Allah'tır, her şey Allah'tır gibi laflar yayılıyor ve buna itiraz edildiği zaman işte diyor bu, yani anlayacağınız mesele de bu, sizi aşar. Demin demiş olduğum o olay, peygamberimizin Allah olarak anlatıldığı o iftira ya bir hoca arkadaş, bana anlatan arkadaş itiraz ediyor. Bir şeyh bunu söylüyor. Kendisi itiraz ediyor. Diyor ki bu dediğiniz diyor şirktir. Böyle bir şey İslam'da yok. Böyle bir hadis de yok ve olamaz. Varsa göster. Nerede okudun sen bu hadisi? Göster. Kaynaklar bellidir yani. Göster bakalım nerede geçiyor bu? Nasıl olur da peygamberimiz Allah dersiniz yani? Şeyh denmez de şeyh bozuntusu diyelim. Diyor ki böylesi meseleleri diyor molla, kibirli mollalar anlayamazlar diyor. Kibirli mollalar. Anlattı anlasın canım kibirli molla. Sen ne biliyorsun bir kere kibirli olduğunu? Adam sana diyor ki Kur'an'la, dediğin Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı. Kibir filan bunda söz konusu değil yani. Bu bir itirazdır, ilmi bir itirazdır, cevabını ver. Nerede okudun sen bunu? Sana ayrıca vahiy mi geldi? Varsa bir kitapta göster o zaman. Nerede geçiyor bu? Elhasılı kelam, bu gibi laflar, Said Havva diyor ki bunları söyleyenlerin diyor hakkı kılıçtır. Çünkü bu sapmaktır diyor. Bu mürted olmaktır. Mürted de öldürülür tevbe etmezse yani. Bunun gibi yani zındık bunlar. Böyle zındıkça fikirler. Kainat Allah, ben Allah'ım, sen Allah'sın. O Allah, herkes Allah. Mesela İbn Arabi'nin müridi sayılmaz da böyleleri aslında. Ama onun müridi sanan, kendini öyle zannedenlerden mesela bazıları İbn Arabi'nin la mevcuda illallah sözünü, Allah'tan başka bir şey yok yani sözünü, yani her şeyi Allah olarak anlıyor. Halbuki İbn Arabi Allah'tan başka bir şey yok diyor. Bu Allah'tır demiyor. Arada fark var. Bu farkı göremeyenlerden birine soruluyor, siz böyle söylüyorsunuz, peki affedersiniz şu köpek de mi Allah mı yani? Evet diyor. Köpeğin dışkısı da mı Allah? Evet diyor. Halbuki İbn Arabi böyle dememişti. Ne demişti? Ayrı bir şey. Demeli miydi? Bence dememeliydi. Ama bu dediği laf küfür müdür? İbn Teymiye onu küfürle itham eder. Hayır, o da yanlıştır. Küfürle itham da etmemeliydi. Zaten de ulemadan büyük bir ekseriyet onu küfürle itham etmemiştir. Hatta Bediüzzaman gibiler ona yıldız der mesela İbn Arabi'ye. Peki ne demiştir? Ya diyelim ki anlamadık. Olduğu gibi bırakırız. Anlamak zorunda mıyım ben herkesin sözünü? Anlarsam anlarım, anlamazsam da olduğu gibi bırakırım. Bu adam sonuçta bizim gibi namaz kılıyor mu? Kılıyor. Oruç tutuyor mu? Tutuyor. Bu ben Allah'ım diyen, enel hak diyen, Allah'ım değil de ben hakkım diyen Hallacı Mansur var ya tarihte. Bunu idama götürüyorlar. Bir alime de soruyorlar. Diyorlar ki idama götürülüyor. Ne dersin? Demiş ki vallahi demiş ben bir adam görüyorum, bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, haramlarımıza haram diyor, helallerimize helal diyor. Ama bir de bazı laflar söylüyor, ben de onu anlayamıyorum. O kadar diyor. Yani anlayamadım, bazı laflar söylüyor. Ama namaz kılıyor, oruç tutuyor, ama ben hakkım diyor. Herhalde başka bir şey kastediyor ama neyi kastediyor? Ben de onu anlayamıyorum. Şimdi tabi onun idamına fetva verilmiş o zaman. Fetva veren de isabet etmiş. Çünkü böyle halk böyle konuşmaya kalkarsa bunun sonu ne olur? Bunun durdurulması lazım bir yerde. Siyaseten bu fetvanın verilmesi gerekiyordu yani. Ya açıklama yapacaktı, açıklama yapmıyorsa o zaman bu fetva doğru olur. Yani İdam gerekir. Ama buradan şunu anlıyoruz yani. Bir insan mesela normalde bizim gibi bir Müslüman haramları kabul ediyor, helalleri kabul ediyor, her şeyi kabul ediyor. Ama mesela bir garip bir laf söylüyor. Ama bakacağız yani. Ya bu açıklaması ne bunun? Bunun bir açıklaması var mı? Bir şey hani varsa bir şey demeyelim. Yoksa yani varsa biz anlayamıyorsak o zaman gene bir şey demeyelim. Allah'a bırakalım. Çünkü cezbe halinde bir takım laflar söylenir. Ve oraya çıkınca, oradan bakınca başka türlü görünür manzara. Aşağıdan bakanla yukarıdan bakan aynı görmez. O başka türlü görüyor. İşte o gibi durumlarda farklı bir şeyler söylemiş olabilirler. İçinden o anda o cezbe halinde 10 bin volt geliyor. 10 bin voltla konuşuyor. Darmadağın ediyor. Trafosu yanmış. Trafoyla 220'ye indiremiyor. 10 bin volt da veriyor. Herkesin trafosunu yakıyor. Bütün cihazlar yanıyor. Bütün buzdolapları yanıyor. 220'ye indirmesi lazım. İndiremiyor. 10 bin voltla konuşuyor. O yüzden böyle konuşuyor. Peki peygamberimizde 10 bin volt yok muydu da o böyle konuşmadı? Haşa, onda 10 milyon volt var. 10 bin ne ki? Peki o niye böyle konuşmuyordu? Çünkü peygamber 220'ye indirecek trafoya sahip. O gördüklerini anlatsa, Miraç'ta gördüklerini anlatsa herkesin trafosunu yakar, herkesin sigortasını attırır. Anlatmıyor. Anlayacağımız kısmını söylüyor. Kendinin keşiflerini, her gördüğünü, her hissettiğini Allah'ı tanıdığını, tanıdığı her şeyi, yani Allah hakkındaki bütün bilgisini, marifetullahını hepsini ortaya koymaya kalksa insanlar bunu anlayamaz. O onların anlayacağı kadarını anlatıyor. Kur'an da öyle anlatır. Kur'an da herkesin anlayacağı şeyleri temas ediyor. Yani herkesin anlamayacağı şeyler çok gizli bir şekilde ancak o işin erbabının anlayacağı şekilde anlatılıyor. Ancak onlar anlıyor ve onlar çok konuşmuyor. Demek ki bazen böyle bir bazı garip laflar söylenebilir. Söylerlerse bakılacak o adamın durumuna. Ama böyle hadis uyduruyor. Bunu hadis diye anlatıyor. Resmen yalan söylüyor yani. Bunun neyine bakacağım? Bunun bakacak bir tarafı yok. Şimdi öbürü mesela bir cümle söylüyor. Allah'tan başka bir şey, bir mevcut yok. Derken açıklaması mümkün. Yani varlığın kendinden olan bir mevcut yok. Hepsinin varlığı Allah'a dayanıyor. Ondan alıyor varlığını. Odur vacibül vücut olan. Gerisi mümkünül vücut. Gerisinin varlığı mümkün. Allah'ın varlığı vacip. Allah, yani diğer varlıklar, varlıkları kendinden değil. O manada söylemiş olabilir mesela. La mevcuda illallah. Allah'tan başka bir mevcut yok. Yani varlığı kendinden bir mevcut yok. Dolayısıyla diğerlerinin varlığı, mevcudiyeti sanki yok hükmündedir. Çünkü gerçekte onlar aslında varlıkları kendinden olmadığından, mesela deriz ki hani, yani mesela diyelim ki bir başbakanın yardımcısı mesela, varlığı veya bir diyelim ki hatta bir eri düşünelim. Askerde bir er, en düşük rütbede birisi. Mesela o aslında varlığı yoktur yani. Onun ne kıymeti var? Bir erdir alt tarafı yani. O nereden gücünü almaktadır? Ordudan. Orgenerallerden. O elbise onları da temsil ediyor. Kendinin bir kıymeti yoktur aslında. Yani ona mesela ya sen bir hiçsin de ama işte orduya bağlısın diye yani elbisenin hürmetine sana kıymet veriliyor ha. Şımarıklığın lüzumu yok yani. Denir. Yani sen kim oluyorsun yani? Denir. Aynı o manada. Yani Allah'tan başka bir mevcut yok. Yani varlığı kendinden olan bir şey yok. Hepsini yapan Allah. Bunlarınki de işte var gibi görünüyor sanki. Aslında Allah var yani, başka bir şey yok yani. Gibi. Mesela şimdi böyle bir izahat mümkündür. Başka izahlar da mümkündür. Şimdi bu başka. Şimdi bu uydurma rivayet başka, adam bunu hadis diye anlatıyor. Yani böyle bir hadis varsa göster de görelim canım. Yani bunu kibirli mollalar anlayamazlar deyip de topu taca atma, kaçma tartışmadan. Sen resmen tartışmadan kaçıyorsun çünkü bir şey bildiğin yok. Anlat da anlayalım canım öyleyse. Sen bu hikayeyi buradaki insanlara anlatmadın mı? He? Anlattın. O zaman anlayamıyorlarsa niye anlattın? Söyler misin? Bu adam molla, o bile anlamıyor. Da buradaki okuma yazması bile olmayan, Elif Bey'i bile bilmeyen cahiller mi o zaman anlayacak? Sen niye o zaman anlattın o bulunduğun ortamdaki senden beter cahillere? Niye anlattın? Yani ilim adamı bile anlamıyorsa o zaman onlar mı anlayacak yani? Şimdi buna itiraz edilir. Acaba neyi kastediyor falan filan diye bir yoruma da gerek yok. Çünkü böyle bir hadis yok. Ama söyleyen diyen bir ilim adamı ve hadis olarak söylemiyor. Bir şey söylüyor. Kendine ait bir cümle söylüyor. Acaba neyi kastediyor? Üzerinde durulabilir. Ama uydurma bir hadisin ben neyinin üzerinde duracağım yani? Reddederim, olur biter. Zındıklıktır bunu kabul etmek. Zaten öyle söylüyor. Bakın tasavvuf diyor. gerçek akidenin zevkine ermektir. İslam itikadının zevkine ermektir. Mesela Allah'ı görüyor gibi olabilmek. Allah var, bu akaid. Allah'ı görüyor gibi olmak zevk. Tasavvuf bu. Bunu aşarsa zındıklık olur. Kırmızı çizgiler, akaidin çizgilerini aşarsa zındıklık olur. Mesela adam şöyle bakın uyduruyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nebe suresinde tadınız size ancak azabı arttıracağız. Güya bu tasavvuflardan kimisi buradaki diyor azap tatlı bir azaptır. Yani Allah diyor onlara tat tattıracak yani. Güzel şeyler tattıracak. Yani orada onlar azap hissetmeyecekler. Çünkü Allah merhamet sahibidir. Allah onlara azap vermeyecek. Oradaki azap aslında tatlı. Çünkü tattıracağız diyor ya. Yani bunu kim böyle yorumlamış? Hangi ilim adam böyle yorumlamış yani? Yani kafire azap yok. Cehennemde yani nimetler verilecek. Yani manevi lezzetler tattırılacak. Bunu böyle yorumlayan bir tane alim bana göster yani. Mesela böyle bir yorum yapmak. Güya işte efendim siz onu zahiren anlıyorsunuz. Biz batınen anlıyoruz. Yani siz daha aşağılardasınız yani biz sizi geçmişiz. Yani siz oradan bakıyorsunuz biz tepeden bakıyoruz. Vallahi yalan billahi yalan. Bu zındıklıktır. Böyle bir mana İslam tarihinde yok böyle bir şey yani. Kur'an meydanda, hadisler meydanda bu buradaki tattıracağız. Yani güzel şeyler tattıracağız demek değil. Cehennemde bunlar sonuçta yani. Tasavvufta zahir ve batın üzerinde çok durulur. Tabi Allah'ın isimlerinin el-zahir ve el-batın. Allah zahirdir hem de batındır. Zahiri de bilir, batını da bilir. Zahir görünen demek. Aslında Allah görünür de, görünmez de. O manaya da gelir yani. Allah zahirdir. Yani görünür. Yani kendini kainatta gösterir. Ve kainata bakan insan ihsan mertebesine ulaşır ve işte o zaman Allah'ı görüyor gibi olur. Zahir olur onun için. Allah normalde batındır ama bazen aslında bütün mahlukatıyla kendini zahire vuruyor zaten. Bu tasavvufta zahir batın meselesi çok konuşulan meselelerdendir. Ve bir yani aslında bir şeyin zahiriyle batını arasında bir çelişki olmaz. Olmaz. Şeriatla hakikat arasında yani bir tezat olmaz. Ama bazen öyle gözükür. Hızır'ın kıssasında Hızır o çocuğu öldürdü. Bu şeriata muhalif. Çocuk öldürülmez. Çocuk öldürülmez. Hatta açıklama yaparken ne diyor? Diyor ki onu o diyor ileride kafir olacaktı. Ana babasını da kötü yola sevk edecekti. Onları da kafir yapacaktı. Yapmasın bu kötülükleri diye onu öldürdüm diyor. Ve eradne ifadesini kullanıyor. Böyle irade ettik. Allah onu alsın, onun yerine daha hayırlı bir çocuk versin bu ana babaya. Böyle irade ettik. İrade ettim de demiyor, irade ettik diyor. Ona evvelkinde erattu demişti, irade ettim. Bunda eradne diyor, irade ettik, böyle irade ettik. Bundan sonraki yaptığı işte duvarı doğrultma işinde de erada rabbuk diyor, Rabbin böyle irade etti diyor. Üç değişik ifade var. Musa Aleyhisselam'a verilen şeriata göre bu caiz değil. Bize verilen şeriatta da bu caiz değil. Çocuğun ileride ne yapacağını bilsek, kesin olarak bilsek bile, ki Hızır kesin biliyor, bilsek bile yine caiz değil bizde. Çünkü daha suç işlenmemiştir. Suç işlenmeden işleneceği bilinse bile suçlu gibi muamele yapılamaz. Hazreti Ömer şehit edilmeden bir gün evvel kendini öldürecek adamı gördü ve hissetti. Dedi ki bu beni öldürecek. Dediler ki ya emrel müminin, imam sensin, o zaman emret onu biz öldürelim. Dedi ki olmaz. Suç işlemeden ceza veremem. Kendini öldürülmesine razı oldu, adamı öldürmedi. Ve kendisini o adam ertesi gün hançerledi. Demek Allah'ın velisidir. Ama o velayet makamında bile bu caiz olmuyor. Suç işlenmeden ceza caiz olmuyor. Ama Hızır öldürüyor. Ve bu açıklamayı yapıyor. Ve Musa Aleyhisselam da kabul ediyor. Bir şey demiyor. İtiraz etmiyor. Yanlış yaptın demiyor. Önce itiraz ediyor. Ne yaptın diyor. Ondan sonra açıklama yapınca sessiz kalıyor. Demek ki kabul ediyor. Demek ki doğruymuş yaptı. Musa'ya verilen şeriat, Hızır'a verilen hakikat, bu şeriatla bu hakikat zıt mıdır? Haddi zatında zıt değil. Ya da Hızır'a verilen özel bir şeriat. Bundan dolayı zaten onun peygamber olduğu söylenmiştir. Peygamber diyenler buna dayanıyor. Mevdudi melek olduğunu söyler Hızır'ın. Melek ya da ona benzer bir şey olması lazım gelir der. Ben aynı kanaatte değilim. Melek olsaydı Musa Aleyhisselam zaten itiraz etmezdi. Ve melekliğini gösteren hiçbir delil yok. Neyse, o konumuzun dışında. Şunu söylemek istiyorum yani. Zahir ve batın. Şimdi zahiren çocuk öldürüyor. Batınen ne? Batınen bir kafiri öldürüyor. Melek de öldürüyor. Her öleni melek öldürmüyor mu? Ölüm meleği. Melek de öldürüyor. Hızırınki de meleğe benzer bir görev midir? Mevdudi buradan dolayı melek olsa gerek diyor. Ama özel bir görevle görevlendirilmiş bir vazifeli olma ihtimali de var. Zahir ve batın, şeriat ve hakikat, aslında bunlar uyum halindedir. Birisi kalkıp da kendini Hızır makamına koyamaz. Çünkü Hızır değil. Ama alınması gereken, bu kıssadan alınması gereken bir takım dersler vardır. Birileri kalkıp da zahiren her ne kadar böyle ise de biz batına göre hükmediyoruz deyip de harama helal diyemez. Mesela diyelim ki bir kadınla tokalaşmak ya da işte sarılmak falan, yani başka bir kadına, yabancı bir kadına normalde caiz değil. Mesela şeyh diyelim ki böyle bir şey yapsa, işte şeyhimiz her ne kadar zahiren bu yaptığı caiz değilse de, ama şeyhimiz hakikat ehlidir, bu batınen bu yaptığı caizdir denilemez. Yani zahir ve batının birbirine uyumlu olması gerekir. Ama batın işin biraz daha gizli halinin ortaya çıkarılışıdır. Yani zahirde verilen hükmün hikmetlerinin derinliklerinin ortaya çıkartılmasıdır. Yoksa şeriata göre haram olan bir şeyin batının helal olması diye bir şey olmaz yani. Akaid ilmi nasıl ki tasavvufla tamamlanıyor, aynı şekilde fıkıhla da fıkıh ilmi de yine tasavvufla tamamlanır. Mesela akaid ne diyordu? İşte Allah mesela vardır ve sıfatları şudur. Tasavvuf onu derinliğini anlatıyordu ve Allah'ı görecek hale getirmeye çalışıyor. Hissettiriyor, zevki imana ulaştırıyor idi. Fıkıh da aynı şekilde, mesela fıkıh der ki mesela namaz böyle kılınır, abdest böyle olur. Namazı bozanlar, abdesti bozanlar böyle anlatır. Tasavvuf buna girmez. Tasavvuf der ki namazda huşu şöyle elde edilir. Mesela o da fıkhın konusu değildir. Yani siz, uzun lafın kısası, Allah'ın sıfatlarını mesela akaidle öğrendiniz. Ahireti vesaire, iman esaslarını. Peki ihsan gibi, murakabe gibi, tebettül gibi, bir takım makamları, sabır gibi, şükür gibi, havf gibi, bir takım makamları ve durumları sizin hangi ilimden siz alacaksınız? Diyelim ki helaller haramlar fıkıhtan öğrendiniz. Peki bunun inceliklerini ve o batini yönünü, mesela namazın batini yönü yani zevki, namazda huşu, bunu hangi ilim size öğretecek? Bu fıkıhın konusu değil ki. Hangi ilmi hal kitabında bunu anlatır ki? İşte buna dair bir ilim lazımdı. Dolayısıyla akaidi de fıkıhı da tasavvuf tamamlıyor. Yani hem itikat hem amel de tasavvuf ilmi onları tamamlıyor. Tabii bu arada bazıları işte biz artık Allah'a vuslat gerçekleşti, vuslata ulaştık, vasıl olduk yani, vasılu billah, Allah'a vasıl olduk, o halde artık ahkam bizden düştü, bunlar hakkında Cüneyt Bağdadi Hazretleri demiş ki yani biz Allah'a ulaştık, vasılu billah olduk, artık helal haram, farz falan filan bunlar bizim için değil, zaten biz Allah'la beraberiz. Dolayısıyla daha ne yapacağız yani namazı falan diyenlere, ulaştık diyenlere diyor ki ulaştılar ama diyor cehenneme ulaştılar. Ulaştılar ama cehenneme ulaştılar diyor. O halde tasavvufu olmayan alim daha evvelden söylediğimiz gibi fasık olabilir. Yani bu tasavvufi boyutu yönü olmayan, takva yönü olmayan, zikrullah bilmeyen alim, alim de olsa icabında ayağa kayabilir. Çünkü işin zevkine erememiştir, zevki imana ulaşamamıştır. Hatta alim de olsa icabında ileride bir takım şüphelere de düşebilir. Ama yani bu yönden bir tehlike içerisindedir. Dolayısıyla da böyle bir alim icabında fasık olabilir. Ama bir mutasavvuf, fıkıh bilmeyen, akaid bilmeyen bir mutasavvufa gelince o zındık olabilir. Daha tehlikeli yani. Alim diyelim ki fasık olur en fazla olsa olsa. Alim ya zındık olmaz çünkü biliyor fıkıhı, akaidi. Böyle sapıtmaz yani. Ama diğeri sapıtabilir ve zındık olabilir. Onun için evvela ilim, ondan sonra tasavvuf. Fakat bugün maalesef bunu hiç yani görmüyoruz. Çok az bir takım çevrelerde ilme ehemmiyet veriliyorsa da çok seviyesiz bir ilim. Çok basit seviyede bir ilim. Yani öyle ilim denilecek kadar değil. Basit seviyede bir şeyler, bir takım medreseler basit seviyede. Kız ve erkek ya da yalnız kız medreseleri. Çok basit seviyede. Varsa da aslında meseleleri adam akıllı anlatacak daha ileri seviyede, diyelim ki bu işin ilkokulu var yani sadece şu anda. İlimle uğraşan, ilim boyutu olan tarikatlerde bile ilkokul boyutu var yani. Yani bunun üniversitesi daha yok yani. Halbuki asırların tarikatları bunlar. Böyle bir müesseseleri de olması lazım. Yok. İçinde kendini geliştirenler yok mudur? Vardır, o Allah vergisi. Kendi kabiliyetiyle kendini geliştiriyor. İlme meraklıdır, ders alıyor filan. O onlar tek tük çıkar. Ama benim kastettiğim genel manada yani. Tarikat çapında genel olarak böyle daha yüksek seviyeli bir medrese yok böyle bir şey. İlimsiz tarikat olmuş oluyor o zaman. Yani ilmi meseleleri konuşabilecek adam pek bulamazsın yani bunların içerisinde. Tek tük kendini kendi gayretiyle eğitenler, gayret gösterenler, ders alanlar, ders verenler, onlar hariç büyük bir çoğunluğu böyle yani. Halbuki tasavvuf ilimsiz olmaz yani. Önce farz, ondan sonra sünnet olduğu gibi önce ilim, ondan sonra tasavvuf. Önce alim olmalı, sonra mutasavvuf olmalı. Yani alim olması ya da İslam'ı yaşaması diyelim farz ise, tasavvufçu olması sünnet yani. Daha takva sahibi olmak falan. Bu cennete girmek için olmazsa olmaz bir şart değil. Daha yüksek makamlar için gerekmektedir. Dolayısıyla farz olanı yapmamış, ilim yok, tutmuş daha yüksek makamlara göz dikmiş. Ve mesela Şeyh Ahmed Zerruk diyor ki, Kavaydu Tasavvuf kitabında, yani tasavvufun kaideleri, hangi kaidelere bağlı kalmalı yani tasavvuf, bunu anlattığı kitabında diyor ki fakih, yani fıkıh alimi bu tasavvufa hakimdir. Bu tasavvuf fıkıh alimine değil. Yani bu tasavvuflar alimlerin emri altındadır. Alimlerin dediğine uymak zorundadırlar. Tabii hangi meselede? Şeriatla ilgili meselelerde. Ama bir manevi meselede de tabii ki mutasavvuftan istifade etmeli bir alim. Bir fıkıhçı. Kendini o yönü zayıfsa o da istifade etmeli. Yani biri mesela matematikçi, biri fizikçi gibi bir şey. Matematikçi fizikçiden fizik konusunda istifade eder. Fizikçi de matematikçiden onun alanında istifade eder. Herkes diğerinden o alanda o uzman olduğu için istifade eder. Ama Şimdi konu helal haram konusu olunca elbette ki mutasavvıf fakihten istifade edecek ve söz fakihindir. Yani orada mesela gidip de bir şeyha şey sorulmaz. Şu helal mıdır, haram mıdır falan. Yani bu işin uzmanı fıkıhçıdır yani, ona sorulmaz. Ama şeyhim kalbim kötü, kalbim sert, onu nasıl yumuşatabilirim? O sorulur. Çünkü o da o işin uzmanıdır. Tabii gerçek bir şeyhse yani. Alimlerle mutasavvıfların sonu birdir yani. Sonuçta ikisinin varacağı şey de aynıdır. Alim başka bir şey, mutasavvıf başka bir şey. Söylemesi böyle bir şey söz konusu değil. İkisinin de sonu birdir. Ve Şeyh Ahmed Rıfai gibiler mesela şöyle demişler. Bazıları diyor, sofu geçinen bazı cahiller her gördüğüne şeyhi olmayan şeyhi şeytandır sözünü söyleyip duruyorlar. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Bilir bilmez konuşup duruyorlar. Bunu söyleyen kim? Bir şeyh yani. Hakiki bir şeyh bak ne diyor. Böyle konuşmak cahilliktir diyor. Mesela birçok alim şeyhi olmadığı halde şeyhi şeytan olmamıştır. Kur'an ve sünnet olmuştur. Yani elinde Kur'an var, sünnet var. Kur'an'dan ve sünnetten büyük şeyh mi olur? Eğer ilim adamıysa, eğer Kur'an ve sünnetten alabiliyorsa zaten kendisine yol gösterecektir Kur'an ve sünnet. Bu söz kimler için doğrudur? Ne ilim sahibidir ne de bir hocası var. Tabii ki bunun o zaman yol göstereni şeytan ve nefsi olacaktır. Başka ne olsun yani? Veya çevresi olacaktır. Yani demek ki ilim sahibi olmayan için doğrudur. Hem bu söz bir hadis olarak aktarılıyor. Hadis değil, bir alimin sözüdür ve bunu Arapçadan tercüme ederken Türkiye'de böyle tercüme ediliyor. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye tercüme ediliyor. Ya bu söz sonuçta Arapça ve Arapçada şeyh kelimesi nedir yani? Şeyh alim demek, hoca demek, hatta ilim talebesine de denir yani, yerine göre şeyh denir. Yani aslında sözün manası, adam Türkçe'ye tercüme ederken şeyh kelimesini tercüme etmeden tercüme ediyor. Onu bırakıyor, olduğu gibi gerisini tercüme ediyor. Neden onu da tercüme etmiyorsun? Bir kere samimi bir tercüman, bir mütercim, bir kere olduğu gibi tercüme eder yani. Yani burada şeyh kelimesi de var mı? Var. O da Arapça mı? Arapça. Bunu niye tercüme etmiyorsun? Şeyhin Türkçesi ne? Hoca ve alim demektir. Yerine göre yaşlı manasına da gelir. Sen neden bunu olduğu gibi tercüme etmiyorsun? Bir samimiyetsizlik var yani. Çünkü mesela Türkiye'de diyelim şeyh dendiği zaman kim akla gelir? Hoca gelir mi akla? Gelmez. Kim gelir? Tarikat. O anlaşılsın diye zaten böyle tercüme ediyorlar. Hiç kimse mesela bu cümleyi duyan hiç kimse bir alim anlamaz. Yani alimi olmayanın işte alimi ya da yol gösterenin şeytandır falan gibi kimse böyle anlamaz. Tarikat anlar herkes değil mi? Yani bir tarikata girmeyen manasında anlarlar. Halbuki bunu adam gibi tercüme edelim yani. Mısır'da Ezher talebelerine şeyh derler. Bizim orada adımız şeyhti. Bize hep şeyh diye seslenirlerdi. Böyledir yani. Yani tarikat şeyh olduğumuzdan mı? Şeyh budur yani Arapçada. Böyle kullanılır yani. Kullanım tarzı budur yani. Bütün hocalara şeyh derler. Hatta hoca olmayan daha talebeye bile şeyh derler. Adam cümleyi tercüme ediyor, o kelimeyi tercüme etmiyor. Tarikatı anlasın millet istiyor. Halbuki mesela hocası olmayanın hocası şeytandır diye tercüme etse şeyhin manası hoca. Böyle tercüme etse o zaman insanlar tarikata değil cemaate gider belki diye korkularından hocalara giderler. Bundan korktukları için şeyh diye tercüme orayı tercüme etmeden olduğu gibi bırakıyor. Halbuki bu bir kere doğru bir tercüme değil, samimi bir tercüme değil yani. Yani bir insanın eğer yol gösteren Kur'an ve sünnet ise, bu insana hiç kimse bunun şeyhi şeytan olmuştur diyemez. Haşa Kur'an'a ve sünnete. Ama adam cahildir. Ne Kur'an bilir, ne sünnet, ne kitap. İlimden habersiz bir adam. Tabii ki bir hocası da yok. Ne olacak tabii ki yani? Bunun tabii yol gösteren şeytan olacaktır herhalde yani. Kendisi cahil, bir cemaati yok, bir tarikatı yok, bir hocası yok, bir şeyhi yok. Tabii ki olacağı budur. Yani aslında söz yanlış değil. Kullanış tarzı yanlış olmuş yani. Mesela Şeyh Ahmed Zarruk diyor ki, takva diyor kimseye muhtaç değildir. Yani takva olmak için bir şeyh gerekmez diyor insana. Bakın bir şeyh bunu söylüyor yani. Diyor takva olmak için, mesela ben yıllardan beri şunu söylerim. Şimdi ilim için toplanılır. O toplanma meselesine daha sonra kitap gelecek zaten. İlim için toplanılır. Çünkü ilim için toplanılır. Ama zikir için toplanmaya gerek var mıdır? O zikir için, tarikatçıların zikri için. Yoksa bu da bir zikirdir. Kur'an'ın konuşulduğu, Allah'ın anlatıldığı, İslam'ın anlatıldığı her ortam zikir ortamıdır. Biz şu anda zikir yapıyoruz aslında. Ama onların kastettiği manada zikir için bir toplantıya gerek var mıdır? Yoktur. Çünkü insan kendi kendine Subhanallah, Subhanallah, La ilahe illallah, Estağfurullah diyebilir. Bunun için birisinin yönlendirmesine gerek yok ki. Hocasız ve şeyhsiz zikir olur. Ve olmalıdır da hem her gün olması gereken bir şeydir zikir. Ayakkabını giyerken de Allah'ı zikredeceksin. Tuvalete girerken de, çıkarken de, camiye girerken de, yemek yerken de, yemeği bitirdiğin zaman da. Hepsi zikir bunların. Besmele çekmek de zikir, elhamdülillah demek de zikir. Evden çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de zikir. Taksiye binerken zikretmek de zikir. Elhasılı kelam, bunların hepsi zikir ve bunların hepsinin yanında bir şeyh olabilir mi? Mümkün değil. Toplu bir şekilde bunlar yapman mümkün mü? Hayır. Ama zikir yapmış oluyorsun bunlar yapınca da. Demek yani zikir için böyle bir hocaya, yol gösterene gerek yoktur. Zaten sana der ki mesela şu kadar Allah'a zikret. Tamam yani o kadar. Ama ilim için hoca lazım mıdır? Lazımdır. İlim için toplanılır. Çünkü hoca herkese tek tek anlatamaz. Buna hocanın ömrü yetmez yani. Ama zikir için herkes kendi kendine yapabilir. İlim için toplanılır ama zikir için toplanmak şart değildir. Herkes yapsın denir, yapacak adam yapar. Zaten sonuçta zikir bir nafile ibadet değil midir? Nafile ibadetlerde esas olan zaten gizli yapılmasıdır. Takva olan da budur. Riyadan da korunmak için en güzeli de budur. Ve insan bu tür nafile ibadetleri kendi başına yapmaya alışmalı. Her zaman nereden bulacaksın böyle bir cemaat yanında? O zaman ne oluyor? Fikir, şöyle söyleyelim, eğer topluluk yoksa adam zikir çekmeye alışmıyor. Topluluğu bekliyor. Haftada belli bir gün var, hatme dedikleri bir günleri var, o günü bekliyor. Halbuki her zaman lazım yani. Böyle bir şey kazandırmamız gerekiyor yani kendimize de çevremize de. Ayakkabını giyerken de Allah'ı zikretmek. Her zaman tuvalete girerken de, çıkarken de, evden çıkarken, arabaya binerken sürekli Allah'ı zikreden bir insan tipi meydana getirmek. Fakat böyle özel zikir için belli bir gün tayin edildiği zaman adam o günü bekliyor adeta. Yani bunun için özel bir güne gerek yok, hocaya da gerek yok. Böyle bir anlayış vermemiz lazım. Herkes sürekli Rabbini zikreder, boş kaldığı zaman Rabbini zikreden bir insan tipi meydana getirmemiz lazım. Bu durumda çok daha fazla zikretmiş oluruz Allah'ı. Yoksa o günü beklerlerse insanlar az zikrederler. Ama ilim için hoca lazımdır, toplantı lazımdır. Çünkü hocasız ilim olmaz. Ve de hoca da herkese tek tek anlatamaz. Mecburen toplantı olacaktır. Ve bütün dünyada da ilim için toplanılıyor. Okullar nedir? İlim için toplantıdır işte, okul dediğin budur yani. Üniversitesi de budur, ilkokulu da budur. İlim olacaksa hoca lazım, toplantı lazım. Ama takva için, bak Şeyh Ahmed-i Zerruk da aynı şeyi söylemiş yani ta o zamandan. Diyor ki takva açık olduğu için diyor şeyha muhtaç değildir. İnsan bilir diyor takva, bu işin takvası nedir yani. Ya mesela şüphen varsa yapma. Takva budur. Dinine hassas olmak. Takva bellidir yani. Az bir şey bilen insan takvayı da bilir yani. Ama akıllının diyor yükselmesi için kitap kafidir. Bak. Bir şeyh bunu söylüyor. Yani şeyh lazım değil diyor. Akıllı bir kimse, ilim sahibi. Akıllı bir kimsenin yükselmesi için diyor kitap yeterlidir. Şeyhi olmayan şeyhi şeytan değildir diyor yani. Ama kim için gerekir? Cahil için. Diyor akıllı kimsenin yükselmesi için kitap yeter. Ama diyor nefsinin yalpalarından da kurtulamayabilir. Yani yine bir üstada ihtiyaç duyabilir. Bir ortama ihtiyaç duyar, sohbete ihtiyaç duyar, soru soracağı bir insana ihtiyaç duyar. Onun için nefsinin yalpalarından, yalpalanmalarından, ayağının kaymasından kurtulması için gerekir diyor. Yani böyle bir ortamı olması lazım yine de. Ama takva için de değil yani, nefsin yalpalamalarından kurtulmak için, ayağının kaymasından kurtulmak için gereken bir şeydir bu. Evet.
Bazı tarikat mensubu insanlar aslında bulundukları tarikatı ziyareti ilimden ziyade, zikirden ziyade şeyhlerinin kendilerini nazar ettiğini ifade ediyorlar. Yani
onu açalım.
Zaten şeyhlerinde mümkün mertebe bir ilim yok. Zaten zikir için de değil de zikirle ellerinde de bir şeyleri var. Onun ellerinde o bilgilerle, zikirlerle meşgul oluyorlar da şunu söylüyorlar. Yani biz şeyhimiz bize nazar ediyor.
Allah mıdır? Nazar ediyor. Allah her tarafı görür. Herkesi görür. Şeyh nasıl herkesi görecek? Şeyhin böyle bir görevi de yok ki zaten. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki peygamberimize bile hitaben sen diyor onların başında bir hafız yani koruyucu yani gözetici değilsin. Bak peygambere bile En'am suresinde peygambere bile buyuruluyor sen onların başında bir gözetici, bir hafız, muhafız yani değilsin. Sen böyle bir görevin yok diyor yani. Sen anlat o kadar. Onların yaptıklarını kaydetmek veya ezberlemek de senin görevin değil. Ya da sen onların vekili değilsin diyor. Yani peygamberin bile böyle bir sorumluluğu yok, böyle bir kabiliyeti de yok, böyle bir özelliği yok. Her şeyi görme, bilme, nazar etme, vekil olma yahut da hafız olma, onların gözeteni olma diye bir sorumluluğu ve de sıfatı yok. Nasıl oluyor da şeyhin oluyor? Bunlar tamamen cahillerin uydurmasından başka bir şey değil. Hiçbir samimi şeyh zaten ben her tarafı görüyorum, herkesi ben görürüm, haberim olur demez zaten. Peygamber bile bilmiyor herkesin ne yaptığını. Yahudi kadın bir koyunu zehirliyor, peygamberimize getiriyor, peygamberimiz de yiyor. Herkes anlasın ki peygamber de gaybı bilmiyor. Sonra Cebrail gelip haber ediyor. Ondan sonra bırakın yemeyin diyor. Allah biliyor yani. Peygamber bilmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim açıkça ben gaybı bilmem de, ben de sizin gibi bir beşerim de buyuruyor. Nasıl oluyor da yani peygamberden daha mı yüksek makamda bunların şeyhi her tarafı görüyor, biliyor yani. Hiçbir ilme dayanmadan. Şimdi bakın burada ilginç bir rivayet almış. Muaz bin Cebel'den naklen diyor ki Kur'an diyor halka açılır. Erkek, kadın, çoluk çocuk herkes okur. Sonra adam şöyle der. Kur'an okudum ama kimse bana tabi olmadı. Yani ben Kur'an okuyorum ama kimse benim peşimden gelmiyor. Yani beni baş yapmıyorlar ki, onların başı olamadım. Veya böyle bir işte kıymetli bir insan olamadım. O zaman evinin bir tarafını mescit yapar. Biraz daha farklı olmak için. Bir şeyler daha yapması gerekiyor. Yani adam niyeti baş olmak yani. Ondan sonra gene kimse uymaz. Bu sefer diyor ki Kur'an da okudum. Cami de yani evin bir kısmını mescit de yaptım. Gene bana kimse tabi olmadı. Vallahi diyor yemin olsun ki öyle bir şeyler bulacağım, öyle bir şeyler söyleyeceğim ki kimsenin bilmediği, kimsenin böyle düşünmediği bir şey söyleyeceğim ve beni herkes böyle baş yapacak veya beni sevecekler veya ben böyle yani farklı bir insan olacağım insanların gözünde. Bu adamın derdi farklı olmak veya baş olmak. Ondan sonra uydurmaya başlıyor. Hadis uyduruyor. Bid'atler uyduruyor. Millet de onu bir şey zannetsin. Allah Allah öyle mi ya filan, farklı bir şey ya. Kimsenin bilmediği bir şey. Yani herkesin bildiği bir şey söyleyince bir farkın olmuyor. Herkesin bildiği bir şey, mesela namaz 5 vakittir dersen tamam der herkes, zaten biliyoruz yani. Namaz 10 vakittir dedin mi herkes bu ne diyor ya filan, böylece adı duyulur. Yani farklı bir şey söylediğin zaman sen dünya alem duyar. Böyle yapacağım diyor ve öyle yapıyor. İşte diyor bu gibi adamların diyeceklerinden sakının. Çünkü bunlar farklı konuşmak isterler. Burada aslında Muaz radıyallahu anhu bunu söylemek istediği şey şu. Yani bazı insanlarda böyle farklı olma hastalığı var. Şimdi burada belki biraz abartılı söylüyor Muaz radıyallahu anhu. Yani bir şey anlatmaya çalışıyor aslında. Bunu bugün mesela biz görüyoruz. Adam farklı bir şey söylemek istiyor. Mesela horozdan da kurban olur diyor mesela. Tavuktan da kurban olur diyor. Farklı olmak istiyor. Mesela namaz 5 vakit değil ise 3 vakit. Yani işte cem etmeyi kastediyor. Yani öğlenle ikindini beraber, akşamla yatsıyı beraber. Bir de sabah 3. Yani farklı bir şey söyleyecek yani. Ondan sonra mesela bütün diyelim ki alimler bugüne kadar İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili hadisleri kabul etmişler ya, o farklı bir şey söyleyecek. Yani işte onun manası öyle olmayabilir ve o hadisler zayıf olabilir falan. İşte onun gelmesinden kasıt bizatihi gelmesi değil de mesajının gelmesi falan olabilir. Yani farklı bir şey söylemek istiyor yani. Farklı bir yorum. Herkesin bildiği bir şeyi farklı bir şekilde söyleme hastalığı. Dikkat çekmek istiyor yani. Yani bu bir tehlike. Bu tür insanlara dikkat etmek lazım. Yok mu böyle insanlar? Yani mesela bugüne kadar bütün ümmeti Muhammed'in, bütün alimlerin kabul ettiği bazı konular var. Neredeyse icma edilmiş ya da icmaya yakın büyük bir çoğunluğun kabul ettiği bir takım ilmi meseleler. Mesela bunu adam böyle başka türlü yorumlamaya çalışıyor, itiraz etmeye çalışıyor. Öyle değil, bence şöyle falan filan. Arkadaş, yani bu bilinen bir şey. Sen ne yapmaya çalışıyorsun yani? Herkesin dediğini derse bir farkı kalmıyor. Farklı olmak istiyor. İşte bu gibi adamların dediklerine dikkat etmek lazım. Şimdi mesela adam diyor ki ben diyor ilahiyat profesörü oldum. Kimse bana tabi olmadı. Şimdi siz bunu böyle anlayın. şu kadar kitap yazdım veya işte profesör değilse bile diyelim şu kadar kitap yazdım, kimse bana tabi olmadı, kimse böyle şöhret olmadım, ama bir laf bir şeyler söyleyeyim ki ne yapsam acaba? Acaba nasıl etsem de acaba böyle bir şöhret olmanın bir yolunu bulsam. Ondan sonra işte bir laf söylüyor. Herkes onun lafını konuşuyor. Ama Allah böylelerini rezil rüsvay ediyor eninde sonunda. Eninde sonunda rezil oluyor. Kapat orayı.
Şimdi mahallelerde bazen böyle insanların toplu halde bulunmuş olduğu yerlerde, yani düğün gibi, taziye gibi yerlerde bazen biz denk geliyoruz. Mesela tarikat ehlinden olan hocalar konuşma yaparken genelde işte taziyedeki o günkü gündem işte nedir? Ölümdür. Bununla alakalı, namazla, oruçla, günahlarla alakalı konuşmalar yapılıyor. Bunlara herhangi bir itiraz, herhangi bir farklı bir davranış sergilenmeyebiliyor. Fakat bugün farklı kesimden olup da bizler mesela insanlara görevlerini hatırlatıcı konuşmalar yaptığımızda aslında bazı insanlar hem canları sıkılıyor, bazen itirazda bulunabiliyorlar. Bu gibi durumlarla karşılaşmakla beraberinde biz mesela o tarikat elinden olan hocalara niçin yani farklı şeyler anlatmıyorsunuz, insanlara görevlerini hatırlatmıyorsunuz dediğimizde bunların da anlatılması gibisinden konuşmalar yapılıyor. Yani ölümden bahsetmek, bu da bir tevhiddir açıklamasını yapıyorlar. Bunu bu şekilde davranmadan acaba kendilerine yöneltilecek itirazlara karşılık cevap verememiş korkusundan mı kaynaklanıyor? Farklı bir siyasi bir oyun mu var? Bu neden kaynaklanıyor?
Yani bunları böyle yönlendiriyorlar. Öyle görmüş. Bir kere kendisi ne kadar farkında ki İslam davasının, Allah'ın hakimiyetinin, la ilahe illallah'ı kendisi ne kadar anlamış ki kime neyi anlatacak? Öyle olanlar zaten kendisi de anlamamış insanlar yani. Çoğunluğu kendisi de anlamamış insanlar. İçinden tek tük eğer anlamışsa o da belki kendince öyle bir siyaset uygulamayı uygun buluyor. Yani şu anda işte ölüm yeri oldu, taziye yeri olduğu için yani burada bu konuları konuşsak daha uygun düşer gibi düşünenler de olabilir. Ama sonuçta biz en güzel tebliğ metodunu peygamberlerde görüyoruz. Peygamberler insanlara evvela la ilahe illallah'ı anlatmışlardır. Ondan sonra diğer meseleler. Yani taziye yerinde de sonuçta en önemli konu konuşulmalı. Yani namazdan daha önemlisi nedir? La ilahe illallah'dır yani. Bu insanlar yarın ölecek. Bunlar la ilahe illallah'ı öğrenerek ölsünler. Namaz kılmadan ölmesin ama la ilahe illallah'ı anlamadan hiç ölmesin yani. Önce onu bir anlatalım hele. Yani ama yani böyle bir davaları yok ki yani. Onun en büyük davası ahlak ve ibadet. Asıl mesele o. Yoksa böyle çok onları yönlendirenler bir siyaset izliyor ama kendileri siyaset izlemekten ziyade aslında bilmiyor zaten yani. Kendini öğrendiği kişi kendisine bunları anlatmamış ki zaten. Çoğunluğu bilmiyor, bir kısmı da korkuyor.
Hocam, buradaki aslında sorumundaki sebep şu gibi sorayım. Az önce Maraz'dan vermiş olduğunuz örnekle yani farklı bir şeyler söyleyeceğim ben. Kur'an'dan, sünnetten söyledim, insanlar peşimden gelmedi. Ben farklı şeyler söyleyeceğim ki insanlar arkamdan gelsinler. Şimdi biz görüyoruz ki mesela bizim kendi mahallemizde bunlar mesela bir Kur'an kursu gibi bir yer yaparken insanlardan bir şeyler toplarken insanlar çok rahat bir şekilde veriyor. Fakat bizim gibi insanlar kendilerine işte biz insana yatırım yapıyoruz, insan yetiştiriyoruz. yardımda bulun falan gibi şeylerde bulunduğunuzda bize pek fazla rağbet göstermeyebiliyorlar. Yani onlara biraz daha rağbet gösteriyorlar. Yani onların bahsetmiş olduğu konular aslında onların nefislerine hoş geldi. Yani bu manada ben biraz daha
karşılaştırma yapmak tabii için söyledim. Bunu. Evet. O var tabii ya, millet onlara niye temayül gösteriyor? Yani çünkü onları tehlikesiz buluyor. Ondan sonra orada rahatlıyor. Bir de tabii yani çok büyütülüyor yani insanların gözünde. Şimdi mesela diyelim ki bizim bir arkadaşımız cemaatten bahsetse veya benden bahsetse normal şekilde bahsediyor. Onlar öyle bahsetmiyor ki. Onlar öyle bir bahsediyor ki uçuruyor. O zaman da tesiri fazla oluyor ve adam daha çok para veriyor. Yani bunların da bir payı var yani. Ama tabii ekseriyetle de kimler inanıyor böylesi şeylere? Yani çok düşük seviyede, kültür seviyesi çok düşük olan insanlar inanıyor yani. Yani aklı selim, kültürlü bir adam bu hikayelere de inanmaz aslında. Yani biz her zaman doğruyu konuşmaya devam edelim. Doğruyu doğru şekilde konuşalım. Ama biraz da demek ki tanıtım da gerekiyor yani. Tanıtım da gerekiyor. Yani öyle hikayeler, yalanlar, dolanlar, uçurmalar yapmadan ama doğruları konuşarak, fakat konuşarak yani anlatmak da lazım. Çünkü ne kadar çok tanınırsa cemaat, o kadar da insanlar da yardım eder yani. Biraz da tanınmakla da alakası var. Ben size bir ara anlatmıştım. Elinde balyoz bir inşaat işçisi beni gördü. Dedi, burada dedi bilgisayar var mı dedi. Dedim, ne yapacaksın? Burada dedi internet var mı internet dedi. Bilmiyorum dedim. Bir doktorun yerindeydi yani. Bilmiyorum dedi, ne yapacaksın dedim. Dedi, oraya gir dedi internete dedi. Yaz dedi haznevi.com.tr. Yaz dedi böyle. Bak dedi. Ben de güldüm yani. Hoşuma da gitti yani böyle girişken olması, tebliğ ediyor aklı sıra. Yani böyle işte yani kendi tarikatını tanıtıyor. Dedim yani sen dedim kafanı yorma, ben onları biliyorum dedim. Ben sen yani sen istifade et diye söylüyorum dedi yani. Sen iyiliği için söylüyorum dedi yani. Yani diyeceğim böyle adam elinde balyoz, ağzına sigara var mıydı hatırlamıyorum ama ekseriyetle sigara içerler. Böyle bir taraftan balyoz, bir taraftan gelip yani kendi tarikatını tanıtıyor. Şimdi böyle olunca da her tarafta tanınmış olunca bunlar tanıtıyorlar yani, aslında tanındığından da değil de. Yani bunlar tanıtıyor bu şekilde. Yani o aile şu anda Suriye'de birbirini yiyor yani. Ama buradakiler bildiği yok bu işi. Gitsinler, oradakilerin durumunu orada görsünler. Şeyh hangi aileden olacak, kimin yeğeni, kimin oğlu olacak, birbirini yiyorlar. İlim milim mühim değil yani. Kim olacak, kim olursa, hangi ailenin işine geliyorsa filan. Mesela bu noktaya gelmiş vaziyette. Ama buradaki samimi gariban Müslüman bunlardan habersiz onun reklamını yapıyor. İşte böyle tanıta tanıta tanınıyor. O zaman da para da rahat topluyor yani. Yani sadece bunların anlattığı konular aslında insanların hoşuna gittiğinde ne değil. İnsanlar yani aklı selim bir adam böyle uçurmalara sıcak bakmaz. Değil mi? Aklı selim bir insan normal, birisi mesela normal anlatsa kendi hocasını, kendi cemaatini daha çok hoşuna gider yani, güzel anlatıyor der yani, uçurmuyor öyle yani, normal anlatıyor, sevdiriyor ama böyle uçurmuyor, böyle yalan dolan böyle ilaveler filan, böyle olmadık kerametler filan uydurmuyor yani, davasını anlatıyor, böyle bakar yani, kültürlü bir insan böyle bakar meseleye. Ama kültürsüz adam çok, onlar da o şekilde inananlar da olabiliyor, bunlar da olacak tabii. Şimdi sünnet diye neye denir? Peygamberimizin sözü, fiili veya önünde yapıldığı hale sessiz kaldığı takriri ya da sıfat. Onunla ilgili onun sıfatlarını anlatan rivayetler. Bunların hepsi toplam olarak sünnet diye tarif edilir. Demek ki Peygamberimizin sözü de yani hadisleri de sünnettir. Fiilleri de sünnettir. Kendi yapmadığı halde yapılana sessiz kalmışsa o da sünnettir. Veya sıfat anlatılmışsa o da sünnettir. Bu sıfat da hissi sıfat ve manevi sıfat olarak ikiye ayrılmıştır. Yani Peygamberimizle ilgili sıfatlar. Bu manevi sıfatlar yani batinin sıfatlar da denilebilir. Peygamberimizin yani bir bu hissi sıfatları yani gözle görülen, elle tutulan, o şekilde anlaşılabilen hissi sıfatları olduğu gibi bir de manevi sıfatları ve batinin sıfatları, işte bunlar hal olarak isimlendiriliyor tasavvufta. Yani hal dendiği zaman yani Peygamberimizin hali ve manevi sıfatları, yani mesela tebettül makamında oluşu, ihsan makamında oluşu gibi bir takım haller. Mesela Peygamberimiz namaz kıldığı zaman karnından kumaşın sesine benzer bir ses duyulurdu. Huşusundan ve yani namazdaki hali böyle bir hal idi. Bazen böyle ses duyarlardı. Karnından böyle bir ses gelirdi. Hırıltı gibi bir ses, kumaş hışırtısı gibi bir ses duyulurdu. Yani mesela bu gibi rivayetler de Peygamberimizin sünnetine dahildir ve tasavvuf bunu hedef almaktadır. Yani tasavvuf demek ki Peygamberimizin sünnetindeki o sıfatları, sıfattan da hissi olanlar değil de manevi olan sıfatları, ki buna hal diyoruz yani. Hedefi budur yani tasavvufun. Bu hali kazandırmak yani insanlara.